Ayrım 13. Dostumun kitabı Anatole France. Sayfa 148. 2. Peri masalları üzerine diyalog. Lo, Octave, Raymond. Lo. Gün batısını kaplayan kızıllık sarardı, ufuk portakal rengi bir ışığa büründü. Ufkun üstünde gökyüzü solgun, yeşil bir renk aldı. İşte ilk yıldız. Bembeyaz ve titrek. Sonra bir başkasını, ardından bir diğerini daha keşfediyorum. Biraz sonra onları saymak olanaksız olacak. Parktaki ağaçlar kara kara görünüyor ve büyümüşe benziyor. İleride, diken çitler arasından aşağıya doğru inen ve bütün çakıl taşlarını iyi bildiğim daracık yol, bana şu anda derin, tehlikeli ve gizemli görünüyor. Elimde olmadan onun rüyalarda görülen diyarlara götürdüğünü düşünüyorum. Gece güzel, nefes almakta ne kadar hoş. Sizi dinliyorum, yeğenim. Madem ki peri masalları üzerine söyleyecek tuhaf pek çok şeyiniz var, bize onlardan söz edin. Ama lütfen onları berbat etmeyin. Haber vereyim ki ben onları taparcasına severim. Bu noktada devlerin ve perilerin gerçek olup olmadığını soran kızıma bile birazcık içerlerim. Raymond, kızınız 100 yılın çocuğudur. Onda kuşku 20'lik dişleri çıkmadan önce başlar. Ben o kısa etekli filozofun ekolünden değilim, perilere de inanırım. İnsanlar yarattığına göre, yeğenim, periler vardır. Düşlenen her şey gerçektir. Hatta gerçek olan bir tek şey varsa o da budur. İhtiyar bir keşiş bana gelip de, şeytanı gördüm, kuyruğu ve boynuzları var dese ona, pederim diye yanıt verirdim. Beklenmediği halde şeytanın olmadığını da kabul etsek, bu sözlerinizle siz onu yaratmış oldunuz. Şimdi o kesinlikle vardır, sakının ondan. Yeğenim, perilere, devlere ve öbürlerine inanın. Lou, perilerden söz edelim, geri kalanları bırakalım. Biraz önce bize bilginlerimizin peri masallarımızla ilgilendiklerini söylüyordunuz. Size tekrar ediyorum, onları berbat etmelerinden çok korkarım. Kırmızı başlıklı kızı çocuk odasından alıp enstitüye götürmek, bu düşünülecek şey mi? Octave, ben bugünkü bilginleri daha kibirli sanırdım ama görüyorum ki iyi yüreklisiniz ve bütünüyle saçma, son derece çocukça öyküleri küçümsemiyorsunuz. Lo, peri masalları saçma ve çocukçadır, bu kesin. Fakat bunu kabul etmek bana çok acı geliyor. Onları o kadar güzel buluyorum ki. Raymond, kabul edin yeğenim, korkusuzca kabul edin. İlyada da çocukçadır ama okunabilecek en güzel şiirdir. En katıksız şiir, çocuksu halkların şiiridir. Halklar şarkıdaki bülbül gibidirler. Yüreklerinde neşe oldukça iyi şakırlar. Yaşlandıkça ciddi, bilgin ve kaygılı olurlar. En iyi şairleri bile eşsiz birer tumturakçı hatip kesilir. Kuşkusuz uyuyan güzel çocukça bir masaldır. Onu Odisea'nın bir bölümüne benzeten de budur. Bu güzel basitlik, klasik dönemlerin edebiyat yapıtlarında bulunmayan eski çağların bu tanrısal bilgisizliği, halk öykülerinde ve şarkılarında çiçek halinde ve kokusuyla korunmuştur. Octave gibi biz de bu öykülerin saçma olduğunu hemen ekleyelim. Saçma olmasalardı çekici olmazlardı. Şunu aklınızdan çıkarmayın ki, saçma şeyler yalnızca hoş, yalnızca güzel, yalnızca yaşama zariflik veren ve bizim sıkıntıdan ölmemize engel olan şeylerdir. Akla uygun bir şiir, bir heykel, bir tablo bütün insanları, aklı başında olanları bile sıkar. Örneğin yeğenim, etekliğinizdeki bu fırfırlar, bu pililer, bu büzgüler, bu fiyonklar, bütün bu kumaş oyunları saçmadır ama aynı zamanda da çok hoştur. Bundan dolayı sizi kutlarım. Lo, kadın giyim kuşamından hiç söz etmeyin, siz ondan bir şey anlamazsınız. Sanatta sadece akla uygun olmamak gerek diyorsunuz, bunu kabul ederim. Ama yaşamda, Raymond, yaşamda güzel olarak yalnız tutkular vardır, tutkular da saçmadır. Hepsinin en güzeli, hepsinin en akılsızcası olan aşktır. Ötekiler kadar saçma olmayan bir tutku varsa o da cimriliktir, bu yüzden o da korkunç derecede çirkindir. Dickens, beni yalnız deliler eğlendirir diyordu. Ara sıra Don Quixote'a benzemeyen ve yel değirmenlerini dev sanmayanın vay haline. O yüce gönüllü Don Quixote kendi kendisinin büyücüsüydü. Ruhunu doğaya denk tutuyordu. Bu hiç de enayi olmak demek değildir. Enayiler önlerinde güzel ve büyük hiçbir şey görmeyenlerdir. Octave, Raymond bana öyle geliyor ki çok hayranlık duyduğunuz bu saçmalığın kaynağı düş gücüdür. Parlak ve aykırı düşünce şekli altında bize söylediklerinizin hepsinin anlattığı açıkça şudur. Düş gücü, heyecanlı bir insanı sanatçı, yürekli bir adamı da kahraman yapar. Raymond, siz oldukça doğru bir biçimde düşüncemin yalnız bir yönünü dile getiriyorsunuz. Fakat düş gücü sözcüğüyle neyi kastettiğinizi, bunun zihninizde olan ya da olmayan şeyleri gözünüzde canlandırma yetisi olarak mı düşündüğünüzü bilmek isterdim. Oktav, ben sadece lahana fidelemesini bilen bir adamım. Düş gücünden de bir körün renklerden söz etmesi gibi söz ederim. Ama onun bu ismi ancak şekillere ve taze ruhlara oluşturduğu tek sözcükle yarattığı zaman layık olduğunu sanıyorum. Raymond, düş gücü hiç de öyle sizin tanımladığınız şekilde bir insan yetisi değildir. İnsan görmediği, işitmediği, hissetmediği, tatmadığı şeyi düşlemekten mutlak olarak acizdir. Ben kendimi modaya kaptırmam ve ihtiyarcığım kondiyaktan şaşmam. Bütün düşünceler bize duyu yoluyla gelir, düş gücünün görevi de yaratmak değil, düşünceleri bir araya getirmektir. Lo, böyle konuşmaya cesaret ediyorsunuz ha? Ben istediğim zaman melekleri görebilirim. Raymond, siz sırtında kaz kanatları bulunan çocuklar görüyorsunuz. Grekler eskiden santorlar, mitolojide insan başlı at şeklinde olduğu düşünülen varlık. Sirenler, mitolojide belden yukarısı kız, belden aşağısı balık olarak anlatılan yaratık, deniz kızı. Arpiyalar, mitolojide kadın başlı, kuş gövdeli, pençeli varlıklar. Görürlerdi, çünkü erkek, kadın, at, balık ve kuş görüyorlardı. Düş gücüne sahip, Swedenborg gezegenlerde oturanları, Mars, Venüs ve Satürn sakinlerini betimler. Onlara yeryüzünde bulunmayan bir tek nitelik tanımaz. Ama bu nitelikleri en ipe sapa gelmez bir tarzda bir araya toplar ve sürekli olarak sayıklar. Buna karşılık parlak, saf bir düş gücü bakın ne yapıyor. Homeros ya da daha doğrusu Meçhul Rapsodi, köpüklü denizden bir bulut gibi genç bir kadın çıkartıyor. Kadın konuşuyor, göksel bir durulukla şöyle sızlanıyor. Ah oğul, senin için besledim. Evimde kötü bir yazgı için doğurmuşum seni ben. Ama gideceğim karla örtülü Olimpos'a, gideceğim Zeus'un tunçtan evine, kapanacağım ayaklarına. Herhal yola getiririm onu. Böyle konuşan Tethys'tir ve o tanrıçadır. Doğa kadını, denizi ve bulutu verdi, şair onları birleştirdi. Bütün şiir, bütün büyü bu mutlu birleştirmeler içindedir. Ay ışığının koyu renkli dallar arasından süzülerek kayın ağaçlarının gümüş renkli gövdesine nasıl vurduğuna bakın. Işık titrer. Bu ışık değil, bir perinin ak entarisidir. Onu görecek olan çocuklar tatlı bir korkuya kapılıp kaçacaklardır. Periler ve tanrılar işte böyle doğdular. Doğa üstü dünyada tek bir atom yoktur ki doğal dünyada var olmasın. Lo, Homeros'un tanrıçalarıyla Behu'nun perilerini ne kadar birbirine karıştırıyorsunuz? Raymond, her ikisinin de hem kökeni hem doğası birdir de ondan. O krallar, o sevimli prensler, gün gibi güzel o prensesler, küçük çocukları eğlendiren ve korkutan o devler, bir zamanlar tanrı ve tanrıça oldular ve insanlığın çocukluk dönemini dehşet ya da neşeyle doldurdular. Parmak çocuk, eşek derisi ve mavi sakal uzaktan, çok uzaktan gelen eski ve saygı uyandıran masallardır. Lo, nereden geliyorlar? Raymond, onu ben bilir miyim? Batriyanlı, bugünkü Türkistan ile İran arasında bir bölge. Kaynaklı oldukları ileri sürüldü. Hala da ileri sürülüyor. Helenlerin, Latinlerin, Keltlerin, Cermenlerin bu çetin diyarda, sakız ağaçları altında Bedevi ataları tarafından bulundukları ileri sürülüyor. Bu kuram ciddi bilginlerce geliştirilmiş ve savunulmuştur. Bu bilginler yanılıyor olsalar da, en azından gelişi güzel yanılmazlar. İpe sapa gelmez şeyleri bilimsel bir biçimde ortaya koymak için de iyi bir kafa gerekir. Ancak pek çok dil bilen biri 20 dilde saçmalayabilir. Benim sözünü ettiğim bilginler ise hiçbir zaman saçmalamazlar. Ama Hint, Avrupa kaynaklı sandıkları masallar, fablolar ve söylencelerle ilgili bazı olgular onları içinden çıkılmaz bir güçlükle karşı karşıya bırakıyor. Kanter içinde kalarak Reuda'nın Batriane'den geldiğini ve Homon du Hona'nın Yafes soyuna özgü olduğunu kanıtladıklarında gezginler Homon du Hona'yı Zulularda, Reuda'nı Papua'larda buluveriyorlar. Onların kuramları bundan korkunç şekilde zarar görüyor. Ama kuramlar, varsaydıkları uğruna acı çekmek, parçalarının birbirlerinden koparak şiştiğini ve en sonunda balon gibi patladığını görmek için yaratılıp ortaya atılırlar. Yine de şu güçlü bir olasılık ki, peri masalları, özellikle de Beyhun'unkiler, insanlığın en eski geleneklerinden kaynaklanmaktadır. Oktav, durun biraz Raymond. Her ne kadar çağımızın bilimiyle az ilgilenmiş ve derin bilgiden çok tarımla uğraşmış isem de, çok iyi yazılmış küçük bir kitapta, devlerin, orta çağda Avrupa'yı yakıp yıkanların Macarlardan başkası olmadığını ve mavi sakal söylencesinin 7. Charles zamanında asılan o canavar Mareşal Reising gerçek öyküsüne göre sonradan oluşturulduğunu okudum. Raymond, sevgili dostum Oktav, biz bütün bunları değiştirdik. Yazarı Baron Valgine'ye olan sizin o küçük kitabınız artık külah yapmaya yarar. Gerçekten de Macarlar, 11. yüzyılın sonunda Avrupa üzerine çekirge sürüsü gibi çullandılar. Korkunç derecede yabaniydiler. Ama Roman dillerinde onların adlarının yazılış şekli Baron Valgine'in ileri sürdüğü türeme ile çelişki halindedir. Hristiyanlar Macarlara Hungre ya da Hongua derler. Fransızca'da Gulyabani karşılığı Eo'dur. Yazar Hungre ya da Hongua ile Eo sözcükleri arasında ilgi kurulmasına karşı çıkıyor. Diez dev sözcüğüne daha eski bir köken veriyor. Onu Alfred Murie'ye dayanarak Etrüksçe kökenli olan Latince Orcus sözcüğünden çıkarıyor. Orcus cehennem demektir. Etle beslenen ve beşikteki bebeklerin etini yeğleyen canavar tanrıdır. Gilles de Rais'e gelince doğru 1440'ta asıldı ama 7 kadın boğazlamış olduğu için değil. Gerçeğe çok uygun olan öyküsü hiçbir bakımdan masalımıza benzemez. Mavi sakalı o iğrenç mareşalle karıştırmak haksızlık olur. Mavi sakal söylendiği kadar kötü değildir. Lo, söylendiği kadar kötü değil mi? Raymond, kötü de değildir çünkü o güneştir. Lo, karılarını öldüren ve bir dragon süvarisiyle bir kral mahiyet süvarisi tarafından öldürülmüş bir güneş. Gülünç şey, ben sizin ne Gilles de Rais'inizi ne de Macarlarınızı tanırım. Fakat kocamla birlikte şuna inanmak bana çok daha akla uygun gibi görünüyor ki, tarihsel bir olgu. Raymond, bak yeğenim, asıl aldanmanız size akla uygun gibi geliyor. Bütün insanlık sizin gibidir. Eğer hata herkese saçma görünseydi kimse aldanmazdı. Her türlü yanlış yargıya meydan veren sağduyudur. Sağduyu bize dünyanın sabit olduğunu, güneşin onun çevresinde döndüğünü ve bulunduğumuz yerin karşıtı olan noktada yaşayanların baş aşağı yürüdüklerini öğretir. Sağduyuya meydan okuyun yeğenim. Bütün budalalıklar, bütün suçlar onun adına işlenmiştir. Kaçalım ondan ve güneş olan mavi sakala dönelim. Onun öldürdüğü 7 kadın, 7 şafaktır. Gerçekten haftanın her günü güneş doğarak bir şafağa son verir. Veda'da bilgi anlamına da gelen Sanskritçe sözcük. Hinduculukta hem 4 kitabı Rig, Yakus, Sama ve Atharva hem de vahyedilmiş anlamında kulaktan kulağa aktarılmış Brahman kaynaklarının bütününü belirtir. Yer alan ilahilerde dile getirilmiş olan güneş, Galyalıların öykülerinde itiraf ederim, feodal bir zorbanın oldukça zalim çehresine bürünmüştür. Ama onun kökeninin ve bu rezil soyluda eski bir güneş tanrısının belirtisi olan bir özelliği korumuştur. Adını borçlu olduğu o sakal, havanın rengini taşıyan o sakal onu gök tanrısıyla, ışığın, yağmurun, şimşeklerin tanrısıyla, sakalı gök renginde olan Veda'daki Indra ile özdeş kılar. Lo, yeğenim lütfen söyleyin bana, biri dragon süvarisi, diğeri mahiyet süvarisi olan iki süvari de Hint tanrıları mıdırlar? Raymond, siz Asvinlerden ve Dioskiyulardan söz edildiğini duydunuz mu? Lo, hiç duymadım. Raymond, Hintlilerde Asvinler, Helenlerde de Dioskiyular sabah ve akşam alacakaranlıklarını simgelerlerdi. Böylece Grek mitolojisinde Diosku Kasto ile Polidiyuk, güneş olan Deizus'un hapis tuttuğu sabah ışığı İlen'i özgürlüğüne kavuştururlar. Masaldaki dragon süvarisi ile mahiyet süvarisi, kız kardeşleri olan bayan mavi sakalı özgürlüğüne kavuşturmakla bundan ne fazla ne eksik bir şey yapmış olurlar. Oktav, bu yorumların ustaca olduğunu yatsımam fakat ben bunların her türlü temelden yoksun olduğuna inanıyorum. Demin beni Macarlarımla birlikte yulafımın başına yolladınız. Ben de size derim ki sisteminiz yeni değildir ve Dupin'in, Volney'nin, Dülo'nun büyük okuyucusu rahmetli dedem bütün tapınmaların kaynağını burçlar kuşağı olarak görürdü. Bu yürekli adam bana zavallı annemi çok incitmesine karşın İsa'nın güneş 12 havarisinin de yılın 12 ayı olduğunu söylerdi. Fakat bilir misiniz bilgin beyefendi, akıllı bir adam, Dupi, Volney ve Dülo ile dedemi nasıl birbirine karıştırdı? Onların kuramını 1. Napolyon'a uyguladı. Bu yolla Napolyon'un var olmadığını ve öyküsünün bir söylence olduğunu kanıtladı. Bir adada doğan bu kahraman, doğu ve güney bölgelerinde galip geliyor, kışın kuzeyde gücünü kaybediyor ve okyanusta gözden kayboluyor. Adını unuttuğum yazar, işte bu açıkça güneştir diyordu. Onun 12 mareşali burçlar kuşağının 12 işareti, 4 kardeşte 4 mevsimdir. Raymond, o akıllı adamın 1. Napolyon hakkında düşündüğünü sizin de mavi sakalla ilgili olarak düşünmenizden korkarım. Raymond, Söylediğiniz gibi o yazar hem akıllı hem de bilgili bir adamdır. Adı da Jean-Baptiste Peredir. 1840'ta Eja'da kütüphaneciyken öldü. Ne bakımdan Napolyon Var Olmamıştır adlı küçük kitabı yanılmıyorsam 1817'de basılmıştır. Bu kitap gerçekten Dupin'in sisteminin çok ustaca bir eleştirisidir. Ama size yalıtılmış, dolayısıyla zayıf bir uygulamasını yaptığım kuram, karşılaştırmalı gramer ve mitolojiye dayanır. Bildiğiniz gibi Grimm kardeşler Alman halk öykülerini derlediler. Onların modeli hemen hemen her ülkede izlendi. Bugün İskandinav, Danimarka, Flaman, Rus, İngiliz, İtalyan, Zulu masalları koleksiyonlarına sahibiz. Bu çok değişik kökenlerden masallar okunurken hayretle görülür ki bunların hepsi ya da aşağı yukarı hepsi birkaç tipten doğmaktadır. Falan İskandinav masalı filan Fransız masalından kopya edilmiş gibi gelir. Fransız masalı da bir İtalyan masalının başlıca çizgilerini yansıtmaktadır. Bu benzerliklerin değişik halklar arasındaki sürekli değiş tokuşun bir sonucu olduğu kabul edilebilir değildir. Şu halde demin size söylediğim gibi insan topluluklarının bu öykülere birbirlerinden ayrılmadan önce sahip oldukları ve çok eski rahat günlerinde bunları ortak beşiklerinde düşledikleri varsayıldı. Fakat Zulu, Papua ve Hintlilerin öküzlerini birlikte otlattığı ne bir çağdan ne de bir bölgeden söz edildiği duyulduğuna göre insanın zihinsel uyuşumlarının başlangıçta her yerde aynı olduğunu, aynı izlenimlerin ilkel bütün kafalarda aynı görünümleri ürettiğini, açlığa, aşka ve korkuya aynı derecede konu olan başları üzerinde gökyüzünü, ayaklarının altında yeryüzünü gören bütün insanların doğayı ve yazgıyı anlamak için aynı küçük dramları tasarladıklarını düşünmek yerinde olur. Dadı masalları da başlangıçta yaşamın ve eşyanın çok saf yaratıkları hoşnut etmeye özgü bir betimlemesinden başka bir şey değildi. Bu betimleme beyaz, sarı ve siyah adamın kafalarında belki biraz farklı bir biçimde olmuştur. Bunu derken bizim öteki insan topluluklarını bir yana bırakarak Hint-Avrupa gelenekleriyle ilgilenmemizin ve Batriyanı çağındaki atalarımıza kadar gitmemizin akla uygun olacağına inanıyorum. Oktav, sizi zevkle dinliyorum. Ancak bu kadar karışık bir konunun konuşmanın rastlantısal akışına tehlikesizce bırakılabileceğini sanıyor musunuz? Raymond, size doğrusunu söylemem gerekirse benim konum bakımından senli benli bir konuşmanın rastlantısal akışının yazılı bir incelemenin mantığa uygun açıklamaları kadar tehlikeli olmadığına inanıyorum. Bu itirafı bana karşı kullanmayın. Bana baskın çıkmaya kalkıştığınızı sezer sezmez sözümü geri alırım. Artık kesin ifadelerle konuşacağım. Söyleyeceklerimden emin olma zevkini tadacağım, haberiniz olsun. Ekleyeyim ki eğer çelişkiye düşersem, bu çok olasıdır, düşüncemin iki düşman kardeşini aynı aşk içinde kaynaştıracağım. Bu şekilde aralarından iyi olana karşı haksızlık etmediğimden emin olacağım. Kısacası sert, keskin ve olabilirse bağnaz kesileceğim. Lo, yüzünüze bu havanın yakışıp yakışmayacağını göreceğiz. Yalnız sizi buna kim zorluyor? Raymond, deneyim. Deneyim bana, ister sözün ister eylemin başladığı yerde en büyük kuşkuculuğun bittiğini gösteriyor. Konuşmak, kesinlemektir. Bir şeye karar vermek gerekir. Ben de buna boyun eğiyorum. Böylece sizi belki, eğer söylemek uygunsa, aşağı yukarı türü sözlerden de sadece Renault'un incelikle süsleyebildiği öteki dil örtülerinden de kurtaracağım. Oktav, sert olun, keskin olun ama lütfen açıklamalarınızı biraz düzene koyun. Madem ki bir savınız var, bunun ne olduğunu görelim. Raymond, derin araştırmalar içinde zihnini kullanmayı bilenlerin genel olarak tümü, peri masallarında eski mitlerin ve eski atasözlerinin bulunduğunu kabul etmiştir. Max Müller şöyle diyor, sözlerini tam olarak aktarabileceğimi sanıyorum. Masallar mitolojinin modern lehçesidir. Eğer bilimsel bir incelemeye konu olacaklarsa, İlki şer modern masalı en eski söylenceye her söylenceyi de ilkel bir mite kadar götürmeye girişmektir. Lo, peki yeğenim siz bu çalışmayı yaptınız mı? 13. ayrımın sonu sayfa 159.